Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Yine güzel bir Perşembe günündeyiz ve yine birbirinden önemli konular ve konuklarla hayatınıza radyodan dokunmaya geldik. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir sohbet için hazırız. Sizler de hazırsanız o zaman başlayalım. Bize ulaşmak isterseniz hemen hatırlatalım ulaşmak için nelere ihtiyacınız var. Telefonla ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik postayla ulaşmak isterseniz radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan, bütün sosyal medya kanallarından, Radyo Doktoru hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Evet, her zaman olduğu gibi yine dediğimiz gibi önemli konularımız var ki bugün aslında yaz dönemiyle beraberinde yaşayacağımız problemlerin temellerinden birisi havuz, deniz haliyle kulak, burun, boğaz ve benzer problemler olacak. Bununla ilgili bir uzmanımız olacak birazdan canlı yayın konuğumuz Doktor Ozan Gökdoğan. Bize bununla ilgili bilgiler verecek, sorularımızı cevaplayacak, belki sizin merak ettiklerinizi cevaplandıracak. Ama başlamadan önce bir şarkı arası verelim, ardından sohbet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Başlayabiliriz. Toprağa birkaç tohum ekip laleler düşleyebiliriz. Yolun sonundan dönebiliriz. Yeniden de başlayabiliriz. Toprağa birkaç tohum ekip laleler düşleyebiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Gözyaşlarımız aksa da yine yürekte umut olsun. Gözyaşlarımız aksa da yine yürekte sevgi olsun. Bütün gemileri de yakabiliriz. Yeni bir şehirde kurabiliriz. Su verip bir güvercine uçmasını dileyebiliriz. Bütün gemileri de yakabiliriz. Yeni bir şehirde kurabiliriz. Su verip bir güvercine uçmasını dileyebiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Avuçlarımız boş kalsa da yine yürekte umut olsun. Avuçlarımız boş kalsa da yine yürekte sevgi olsun. Hayatı bir pula satabiliriz. Tüm suçu kadere de atabiliriz. Dünyayı değiştirmesek bile kendimizi yaratabiliriz. Hayatı bir pula satabiliriz. Tüm suçu kadere de atabiliriz. Dünyayı değiştirmesek bile kendimizi yaratabiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Son dalımız kopsa bile yürekte umut olsun. Son dalımız kopsa da bile yürekte sevgi olsun.
Evet, Radyo Doktoru'nda az önce bahsettiğimiz gibi sevgili hocamız Doktor Ozan Gökdoğan yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Yaz geliyor, bizim dertlerimiz başlıyor. Çünkü yaz gelince birçok kulak problemi, burun problemi ya da başka problemler yaşamaya başlıyoruz. O yüzden bununla ilgili merak ettiklerimiz var. Ebru'nun daha çok var. Çünkü kendisi dalmayı daha çok sevdiği için.
Evet, ben denizciyim.
Ve işte ben de eski bir yüzücü olduğum için çok problemler yaşadık dönemin zamanında. Ama bugün günlük yaşam içerisinde bir yaz tatili diyelim ya da bir havuza gitme, bir denize gitme ile ilgili başlayan bir sürü problemler yaşıyoruz. Bunların cevaplarını almak istiyoruz sizden. Ama başlarken en çok yaz aylarında karşılaşılan problemler neler? Önce onlarla başlayalım.
Aslında kulak burun boğaz deyince herkesin aklına kış dönemi hastalıkları geliyor ama aslında biz yaz döneminde de çok sık hastalıkla karşılaşmaktayız. Özellikle havuz deniz döneminde dış kulak yolu iltihapları, hava değişimine bağlı sinüzitler, yine hava değişiminde alerji, özellikle yaz nezlesi dediğimiz bir durum var. Bunları biz yaz döneminde çok sık karşılaşmaktayız. Yaz döneminde tabii hepimiz havuzlara, denizlere serinlemek için giriyoruz. Bu durumda biz havuz, denizde özellikle su kaçması dediğimiz durumu çok sık görüyoruz. Hepimiz havuza, denize girince kulaklarda tıkanıklık gelişebilir hepimizin kulağında.
Aslında bazen banyodan sonra bile olabiliyor.
Banyodan sonra da görülebiliyor.
Mesela ben çok deli duş alırım. O yüzden nasıl bir yapıyorsam, beceriyorsam bende de oluyor yani. Artık ne hareketler yapıyorsam duş alırken.
Abi bir de çok sevimsiz bir duygu değil mi? Hani kulağınız tıkanıyor, bir şey duyamıyorsunuz. Kendi kendinize halledemiyorsunuz.
Evet, dış ortamdan gelen gürültü azaldığı için aslında kendi sesini ekolu duymaya başlar insan. Dış ortam etkisi ortadan kalkınca. Şunu ortaya koymak lazım. Özellikle vücut normal ısısı 36-37 derece olduğu için aslında kulağa kaçan suların büyük bir kısmı zaman içinde buharlaşır. Ama bizim kulak içinde kulak kiri dediğimiz, normalde İngilizcesi earwax ama biz nedense kulak kiri olarak çevirmişiz Türkçe'ye. O yüzden biraz böyle tiksinç şeylerle bakıyoruz kulak kirine ama aslında vücut için yararlı bir şey. Oranın nemlendirilmesi ve korunmasını sağlayan bir yapı. Bu yapılar ama suyu görünce şişiyor ne yazık ki. Şiştiği zaman da kulakta tıkanıklık yapabiliyor.
Peki bu kulak kirleri temizletilmeli mi?
Dediğim gibi normalde vücut için yararlı bir şey. Ama bazen çok tıkandığı zaman ya da ciddi işitme problemlerine yol açtığı zaman temizlemek gerekebilir.
Yani tam tıkanı olduğu zaman evet bir işlem yapmak gerekebilir, temizlemek gerekebilir. Ama onun dışında böyle bazı hastalar da rutin ben 6 ayda bir kulağımı yıkatıyorum derlerdi eskiden. Hı-hı. Şimdi aspirasyon teknik tabii daha gelişti ama düzenli kulak yıkatmak isteyen bir hasta kitlesi vardı.
Evet. Aslında kulağın şöyle bir özelliği var. Kulak kendi kendini temizleyen bir yapı. Yani hücresel migrasyonla günde 1 milimetre olacak şekilde o kirleri dışarıya doğru atıyor. Ama biz işte kendimiz bunu temizlemeye çalışırken özellikle çöp kullanımıyla bu mekanizmayı bozuyoruz. O yüzden biz temizlediğimizi düşünürken aslında tam tersi kulak kirlerini daha ileride biriktiriyoruz.
O zaman o kulak çöplerini de dış kulağa, yani kulağımızın dışında kepçe kısmındaki suyu almak için kullanabiliriz ama içeriye sokup uğraşmayalım.
Evet, uğraşma. Özellikle biz kulak çöpünün hiçbir şekilde kullanılmasını önermiyoruz. Banyodan çıkışta ya da hani su kaçtığı zaman pamukla dış kısmını alsanız yeterli. Şöyle bir durum var. Kulak yolu düz bir boru şeklinde değil, S şeklinde. Zaten hani siz o çöp soktuğunuz zaman ya kulak zarına ya dış kulak yoluna mutlaka zarar veriyorsunuz.
O zaman lütfen yapmayalım diyelim. Bir de bu havuzlara girince bir kulak tıkacı kullanılıyor.
Evet.
Bazıları. Bunu öneriyor musunuz?
Şimdi havuzların temizliği konusunda bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Özellikle havuzlara girdiği zaman insanlarda ağrılı dış kulak yolu iltihabı gözlenebiliyor. Bu gerçekten çok ağırlı bir durum. Özellikle çene hareketleri, yeme içme ile dış kulak yolu oynadığı için ağrı daha da artıyor. Böyle durumlarda hani bunu tedavi etmek lazım ama havuzun eğer ki temizliğinden bir şüpheniz varsa koruyucu tıkaç kullanarak havuza girmek en mantıklısı. Ama biz bütün hastalara denize girmeyi öneriyoruz havuz yerine.
Bir de yüzme sporuyla uğraşan çocuklar var. Onlarda ebeveynler geliyor size diyor ki bu yüzücü gene otit oldu diye getiriyor. Tekrarlar mı otit bir kere olduğu zaman böyle üst üste görme olasılığımız artar mı? Yoksa havuza girmeye devam ettiğimiz ve mikrop almaya devam ettiğimiz için mi?
Şimdi otit dediğimiz zaman geniş bir kavram. Bu otit içinde orta kulak iltihabı da var, dış kulak yolu iltihabı da var. Bizim daha çok korktuğumuz durum orta kulak iltihabı. Çünkü orta kulak iltihabı hem ateşle seyredebiliyor hem ciddi ağrıyla seyredebiliyor. Burada sistemik bir tedavi vermek lazım. Ama dış kulak gül iltihapları daha bölgesel bir iltihap. Onu sadece damlalarla tedavi ediyoruz biz. Tabii havuza girenlerde hem dış kulak yolu iltihabı olma ihtimali çok fazla. Çünkü dış kulak yolu normalde kuru bir yapı. Eğer sürekli neme maruz kaldığı zaman özellikle mantarlar gelip oraya yerleşebiliyor. Bizim nemli ortamlarda en sık karşılaştığımız durum dış kulak yolunda mantara bağlı iltihaplar. O yüzden hani çok sık yüzme işini yapanlara ben özellikle havuzun temizliğinden bir sıkıntı şüphe duyuyorlarsa kulak tıkacı kullanmalarını öneriyorum.
Peki denizde olma ihtimali nedir?
Denizde olma ihtimali daha düşük. Pseudomonas denilen bir bakteri genelde bu iltihaplara yol açıyor. O da tuzlu suda değil de daha çok havuz suyunda yerleşiyor.
O zaman deniz bu konuda daha avantajlı bir şey.
Tabii daha avantajlı.
Her konuda avantajlı. Yani deniz her türlü avantajlı. Yani ben havuzda büyümüş birisiyim. Ama bugün havuza girmede çok böyle dikkatli ya da en son tercih olarak havuzu seçiyorum. Daha çok deniz bu konuda benim için iyi hissettiriyor kendimi, güvenli hissettiriyor. Deniz olduktan sonra varsa eğer deniz, havuzu tercih etmiyorum.
Ülke olarak biz de çok şanslıyız aslında. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili. O yüzden biz havuzları zorda kalınmadığı sürece çok önermiyoruz.
Fakat sağlıklı yaşam adına her programda lütfen egzersiz yapın ve bunu bir hayat
biçimi haline
getirin diyoruz. O zaman da hani yüzme en çok önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Dolayısıyla mecbur kış dönemi havuzu teknik kullanacağız olsa, temiz olanı, tabii. Riski az olan yerleri tercih etmeye çalışalım.
Şimdi yazın mesela benzer yazdan girdik devamını getireyim. Yazın benim burnum çok kanar mesela. Yani ben doktorlarla bunu görüştüğümde işte kılcal damarlarla ilgili problemlerim olduğunu söylediler. Ama ben buna bir türlü çözüm bulamadım. Ve sonrasında hani bunu lazerle oradaki kılcal damarları yakarak belki çözüm olabileceğini söylediler. Burun kanamalarının sebebi acaba sadece kulaktan buruna geçtim. deniz deyince hemen bağladım. Yaz dönemiyle alakalı.
Güneş sıcak.
Sadece sıcaktan ya da güneşten midir yoksa başka sebepleri de var mıdır? Yani bende başka bir hastalıkta olabilir mi mesela?
Şimdi burun kanaması bizim çok sık gördüğümüz bir problem. Burnun normalde aldığımız havayı ısıtıp nemlendirmek gibi bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu yaparken de havayı ısıtmak için burnun girişinde vücut geniş bir damar ağı oluşturmuş ki aldığımız havayı ısıtabilelim. Bu damar ağının üstünde ise bir zar tabakası var. Nemliliği sağlayan bir tabaka. Bu zar tabakası eğer çok kuruduğu zaman, eğer yaşadığınız bölge nem oranı düşük ve çok sıcak, kuru bir havaya sahipse sizin burun kanama ihtimaliniz çok daha fazlalaşıyor. Özellikle Ankara gibi kuru iklimde yaşayanlarda ya da yaz aylarında sıcak havalarda bu damarların üzerine örten koruyucu tabakanın etkisi azalıyor. O yüzden damarlarda çok kolay travmaya hassasiyet gelişiyor ve kolayca burun kanaması gelişiyor. Böyle arada oluşan burun kanamaları hepimizin başına gelebilir ama çok sık tekrar ediyorsa veya burun kanaması hep aynı taraftan oluyorsa bunun üzerine düşmek lazım. Özellikle kan sulandırıcı kullananlar, aspirin kullanımında, kuru havada yaşayanlarda biz tekrar eden burun kanamaları görebiliyoruz. Tedavide de genelde burnu nemlendirme öneriyoruz. Yine burada deniz çok faydalı. Denize girmeyi öneriyoruz. Ya da yağlı burun spreyleriyle o damarların üstünü kaplamayı öneriyoruz. Eğer bunlara rağmen devam ediyorsa koterizasyon dediğimiz yakma işlemini yapıyoruz.
Bu en son artık.
En son seçenek, evet.
Peki bu nemlendirme ile ilgili özür diliyorum. Serum fizyolojikler ya da benzer tuzlu su şeyleri, tuzun çok fazla olması ya da bunu sürekli kullanma da yapar mı mesela? Nemlendirmek için sürekli tuzlu su yıkamalarıyla burunda tuzun orayı yakmasına da acaba fırsat veriyor olabilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim, biz aslında tuzlu suları son zamanlarda çok fazla kullanmaktayız. Hatta sinüzitlerin şu an tedavisinde tuzlu su bizim ilk seçeneklerimizden bir tanesi. Ancak tuzlu suyun tuz oranı eğer vücut değerlerine yakınsa bu bizim sevdiğimiz bir değer. Örneğin hepimiz ağladığımız zaman gözyaşımız buruna akıyor. Mesela o da bir tuzlu su. Ama bunun herhangi bir zararlı etkisi olmuyor. Tabii basınçlı verdiğimiz zaman o verdiğimiz basınca bağlı bir rahatsızlık olabilir. Yoksa tuzlu suyun kendisine bağlı bir rahatsızlık görmeyiz.
Evet. Peki beraberinde tansiyon ya da başka...
Tabii ki. Yani genel doktor, bakış açısıyla evet. Biraz önce onu söylemeye çalıştım aslında. Burun kanaması her erişkine yılda bir kere hiçbir şikayetiniz olmasa bile mutlaka tansiyonunuzu ölçtürün diyeceğiz.
Bir.
Kural bir. Hiçbir şikayetimiz olmasa bile, çünkü tansiyon yavaş yavaş yükselir ve bir doktora gidersiniz ki 18-12 olmuş tansiyonunuz. Bazen acil servise gidersiniz burun kanamasıyla, yüksek tansiyondur. Ne zamandır tansiyonunuz yüksek bilmeyiz ve ilk bulgumuz yüksek tansiyonda olabilir. Onun için hani mutlaka bir tansiyon ölçümünü, hiçbir şikayetimiz yoksa yılda bir kere öneriyoruz her erişkine. Hatta çocuk takiplerinde çocuk uzmanları kendileri yapıyor zaten bunu. Ama burun kanaması deyince ben mutlaka tansiyonumuzu bir kanarken mümkünse bir ölçtürelim diyorum. Tabii ki oradaki damarlar hassas olduğu için ilk basınçla kanayan yer burun olabilir, değil mi?
Şimdi şöyle bir durum var. Bizim burun kanamasıyla gelen hastalarda genelde tansiyon yüksek çıkıyor. Çünkü kanama olduğu zaman insanın üstüne vücuduna akıyor ve insan tedirgin oluyor.
Anksiyete oluyor tabii.
O yüzden hani tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan? Biz kanama anındaki tansiyon yüksekliğini açıkçası ilk planda çok şey yapmıyoruz. Ama mutlaka dediğiniz gibi tansiyon takibi gerekli. Eşlik eden baş ağrısı ya da başka bulgular varsa tansiyon burun kanaması için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Ama o an hastayı sakinleştirip birazcık kanamayı kontrol altına aldığım zaman genelde tansiyon da kontrol altına geliyor.
Bizde önlük tansiyonu bile var. Yani illa üzerinde tabii, kan tabii. Görmesine gerek yok ki. Doktor önlüğünü görünce bile tansiyonumuz çıkıyor.
Peki evde burnumuz kanadı. Kendimiz ne yapabiliriz?
Mesela bununla ilgili birçok şey söylenir halk arasında. Yok işte geri yatacaksın, yok alttan tampon bastıracaksın, yok işte burnunu işte temizleyeceksin hemen orada ne varsa indir. Bir sürü şey söyleniyor. Nedir bunun doğrusu?
Şimdi geri atma, kafayı burun kanaması anında geri atma işi bizim hiç önermediğimiz bir işlem. Hı-hı. Çünkü geriye attığınız zaman siz o kanı yutuyorsunuz.
Yani genize akıyor.
Genize akıyor. O yuttuğunuz kan birincisi midenizi bulandırır, kusmayı tetikleyebilir. İkincisi de ne kadar kan kaybettiğinizi biz kestiremeyiz. O yüzden kesinlikle biz kafayı öne doğru eğip bunun ön kısmına bastırmayı öneriyoruz. Hatta bazı yerlerde, acillerde ön kısma böyle maddal yapıştırırlar ki baskı yapsın diye. Buna rağmen 5 dakika bastırmaya rağmen kanama devam ediyorsa en yakın sağlık merkezine başvurmak lazım. Ama genelde kanamaların büyük bir kısmı böyle baskıyla duruyor. Bunun yanında baskı yanında buz uygulaması yapılabilir. Özellikle burnunun iki yanına buz uygulaması damarlarda kısılmaya yol açarak kan akımını biraz azaltabilir. Ama kesinlikle kafayı arkaya atmayı biz önermiyoruz. Bir de şöyle bir yanlış inanış var. İşte burnu kanıyor, iyi ki burnu kanadı, yoksa beyne kanardı gibi bir yanlış inanış var. O da kesinlikle alakası yok.
Ya da işte beyin kanaması olurdu. Evet. Ya da beyine başka sıkıntılar yaratırdı.
Tansiyondan dolayı öyle bir rahatlatma üretilen bir şey
var. Ama yok.
Yani telkin ediyorlar.
Evet. Yine kanayacaksa beyinde kanayabilir. Yani burun kanaması oldu diye bir diğer kanama
ihtimali. O koruyucu değil.
Değil, o koruyucu değil.
Peki bu burun kanaması kaç defa olursa, şöyle diyeyim, biz hani genelde halk olarak bir şikayetimiz geçtiği zaman doktora gitmeyiz. Bugün kanadı, durdurduk biz onu, tamam unuturuz bir dahaki kanayana kadar. Bu sıklıklar belli bir sıklıkta olursa mı gidelim, yoksa ilk olduğunda da önemseyip o durmuş olsa bile bir KBB uzmanına gidelim mi, ne dersiniz?
Şimdi bir sefer olan kanama, buruna darbe geldiyse de hiçbir şey yokken kanama olduysa mutlaka kulak burun boğaz hekimini görmesi lazım. En azından tansiyon açısından ya da burun içinde başka bir problem var mı yok mu onu görmek açısından. Çünkü bazen sinüzitler, rinitler, enfeksiyonlar, alerji bunlara yol açabilir. Özellikle çocuklarda bazen buruna yabancı isim koymadı burun kanamasıyla gözlenebilir. O yüzden hani durduk yere hiçbir şey olmuyorsa mutlaka görmek lazım, ama burnunuzu bir yere vurdunuz, birkaç dakika sızdı durdu, daha sonra bir daha olmadı, buna tabii ki görmeye gerek yok, ama tekrar edenlerde mutlaka görmek lazım.
Yaz geliyor yaz geliyor, klimalar çalışıyor. Klima ile beraber zaten benim baş düşmanım klima, çünkü niye, havayı kurutuyor, benim nefes almam zorlaşıyor, boğazım acımaya başlıyor,
benim de burnum tıkanıyor.
Ondan sonra işte kimin de burnu tıkanıyor, kimi işte hapşuruyor, bir sürü şey. Bu klimalara ne yapacağız? Bence tamamen ortadan kaldıralım da, yani bana sorsanız. Çünkü ama olmuyor. Stüdyo ortamındayız. Kapalı bir ortam haliyle. İzole edilmiş bir ortam. Mecbur havalandırma ve klima olacak. Klima ile alakalı kaynaklanan, bizi bekleyen yaz dönemindeki bir dönem işte lejyoner hastalığı da gibi benzer bir sürü şeyler duyduk. Neler bekliyor bizi? Klima ile ilgili neler yapmak lazım?
Burada klimaya bağlı iki problem gözlenebilir. Bir, klimanın temizliğine bağlı problemler. İşte lejyoner hastalığı dediğimiz hastalık bu gruba giriyor. Bir de klimanın yarattığı hava değişimi. Çünkü genelde çok sıcaklarda çalıştırıyoruz biz klimaları. Dışarısı çok sıcak, içerisi girince birden hava soğuklaşıyor.
Bunu uyarır mısınız lütfen bir uzman olarak? Bu dışarısı işte 40 dereceyken içeriği 16 derece yapmayın der misiniz lütfen? Çünkü klimanın mantığı öyle çalışmıyor işte. Bu aslında bizim ciğerlerimiz ve solunum sistemimiz için çok zararlı.
Evet.
Çünkü çok sıcaktan bir anda soğuğa giriyoruz ve ondan sonra işte bir sürü problem. Klima kullanmayı da bilmiyoruz yani. Altında yatan problem bu. Ya dışarıdan 4 derece 5 derece daha düşürsek yeterli.
Evet, aynen, ben buna katılıyorum kesinlikle. Bu ani hava değişikliği olduğu zaman bizde şöyle bir etki yaratıyor. Bizim burnumuzun yan tarafında sinüsler dediğimiz yapılar var. Her iki tarafta 4'er tane, toplam 8 tane sinüsümüz var. Bu sinüslerin de amacı burun içini kayganlaştırıcı, nemlendirici, koruyucu maddeler salgılamak. Bu salgıladığı maddeleri de tüylü hücrelerle buruna doğru atıyor. Şimdi bu ani hava değişimi olduğu zaman bu tüycüklerin çalışması duruyor. Durduğu için özellikle baş ön kısmında ve yan kısımlarda sinüslerin olduğu bölgelerde bir dolgunluk oluşuyor. O yüzden klimadan sonra hepimizin başına gelmiştir. Başımıza bir dolgunluk gözlenir. Bu hücrelerin, yani bu tüylerin çalışması da ne yazık ki 2 hafta sonra toparlanıyor. İşte bu 2 haftalık dönemde biz sinüsit için risk altındayız. O yüzden aynı hava değişiminde mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Eğer ki bu dolgunluk başlıyorsa da burnu bir şekilde tuzlu sularla yıkayıp en azından o tüylerin atamadığı sekresyonları, akıntıları biz bir şekilde tuzlu sularla uzaklaştırmamız lazım.
Evde yaptığımız tuzlu sularda bir oran var mıdır? İşte bir su bardağına bir çay kaşığı koyun gibi. Yoksa bu okyanus suyu gibi dışarıda satılan hazır.
Serin fizyolojik ya da benzeri şeyler. Evde de yapabilir miyiz mesela?
Tabii evde de yapabiliriz. Eğer bir şansınız varsa gidip denizden en kolayı doldurup onunla yıkamak. Ama evde de bir su bardağı suyun içine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı bikarbonat atılmasını öneriyoruz.
Yalnız karbonat, yemek karbonatı.
Yemek karbonatı, yemek sodası. Yalnız tuz atarken sofra tuzunun içinde bazen katkı maddeleri olabiliyor. Onlar biraz zarar verebiliyor. Bulunabiliyorsa saf tuzlardan atmak lazım. Bunları karıştırıp burnunuzu bunlarla yıkayabilirsiniz.
Şimdi moda kaya tuzları, Himalaya tuzları vesaire. Mesela onlar da olur mu yoksa?
İçinde katkı maddesi yoksa olur.
Vallahi öyle diyorlar, katkı maddesi doğal yok seçiyorlar. Diyorlar, doğal diyorlar. Lütfen. İşte 100.000 yıllık tuz diyorlar yani, bilmiyorum. İnanmak mı lazım yoksa?
Tuzlu da çok faydalı değil mi? Bak, sinüs tedavisinde kullanıyoruz, burnu nemlendirmekte kullanıyoruz. Evet. Burun tıkanıklığında da kullanabiliriz.
Kullanabiliriz
galiba.
Tabii ki. Biz bazı durumlarda ödem çözmek için çok yoğun tuzlu sular kullanıyoruz ama genelde izotonik dediğimiz, yani vücut sıvılarına eşdeğer tuz kullanıyoruz. Bu klima çarpmasına benzer bir durumu biz açıkçası yaz aylarında dondurma yeme sonrası da görüyoruz. Yine bir dondurma yeme sonrası sık boğaz iltihabı geçiren kişilerle karşılaşabiliriz. Burada da benzer mekanizma işliyor. Yani ani ısı değişimine bağlı bölgesel direnç mekanizmaları düşüyor. Bunun olmaması için de dondurma yedikten sonra ılık suyu içip o geçişi daha böyle yumuşak hale getirmek lazım.
Ya da acele etmeden, benim gibi tüm tüm yutmadan, yani ben ısırarak böyle tüm tüm yuttuğum için belki onu biraz fazla yaşıyor olabilirim. Daha yavaş ya da ağzımıza biraz ılıtarak. Evet. Acele etmeden yemek daha sağlıklı. Bunu da öğrendik mesela. Çünkü hep dondurma ile ilgili bir sürü şey söylenir. İşte dondurmadan sonra su içilmez ya da benzer. Bir sürü şey var.
Yok, için yani
ılık
o,
için.
Ilık için.
O evet. Da sıcaklığında bir su için.
Evet, o da sıcaklığında bir su için.
Çok güzel. Bunu da öğrendik.
İşte bu soğuk sıcak demişken bu faranjitler aklıma geldi. Onlarda da çok sıcak yasaktır, çok soğuk yasaktır ya, arada böyle ılık bir şekilde götürelim diye. Oradan da direkt ses kısıklığı çağrışımı yaptım. Ses kısıklığını konuşalım mı azıcık?
Tabii ki.
Sebepleri neler hocam?
Ses bizim iletişim için kullandığımız temel iletişim aracı. Hatta heyecanlanınca sesimiz titrer. Yani vücut şeylerinden de, değişimlerinden de çok rahatça etkilenir. Ses kısıklıklarını biz en sık enfeksiyonlara bağlı görüyoruz. Özellikle larenjit dediğimiz durumda ses telleri iltihaplandığı için ses kısıklığını doğal olarak görüyoruz. Ama enfeksiyonlar dışında ise ses kısıklığı genelde mesleksel bir hastalık. özellikle öğretmenlerde, din görevlilerde ya sesini sürekli kullanan mesleklerde ses kısıklığı hep gördüğümüz bir problem. Özellikle bu tür kişilerde ses tellerinin ön 1 bölü 3'ü birbirine çok çarptığı için bu alanda nodül oluşuyor. Ses tellerinde nodül bizim öğretmenlerde neredeyse yarıya yakın gördüğümüz bir hastalık.
Peki nodül olduğu zaman ses kısıklığı hiç açılmıyor mu yoksa daha sık mı görülüyor?
Ses genelde çatallaşıyor. Yani ses konuşurken özellikle günün akşam saatlerine doğru, yani ses yorulmaya başlayınca kişi, seste çatallaşmalar, seste arada hava kaçışları gözlenebiliyor. Biz nodülleri genelde hastaları tarif ederken şuna benzetiyoruz. Nasıl bir ayakkabı ayağınıza vurduğu zaman orası nasıl oluşuyor, sertleşiyor. Ses tellerindeki nodüller de aynı böyle. Yani o bölgede bir sertleşme gözleniyor. İşin iyi kısmı ise sesi düzgün kullanmaya başlayınca bu %95 oranında geçiyor. Eskiden biz nodülleri ameliyat ederdik bundan yıllar önce ama şu an artık neredeyse hiç ameliyat yapmıyoruz. Ses terapisiyle, ses eğitimiyle bunların hepsi düzeliyor.
Benim mesela 3 tane nodülüm var ama bana da o zaman demişlerdi ameliyat olacaksın mutlaka. Yani spiker hastalığı, yani bu çok doğal, çok normal. Bir de susuz bırakmamak lazım.
Evet.
Çünkü vücudun kendi nemini oluşturmayan en önemli organlarından birisi ses telleri. Susuz bırakırsan ondan sonra işte bu problemler yaşanıyor. Ben de ses terapisiyle ve benzer durumlarla bunu çözdüm. Yani çözebilirler sevgili dinleyenlerimiz, onu da söylemiş olalım.
Biz ses aslında doğduğumuz zaman yeni doğan döneminde diyafram solunum doğuyoruz ama daha sonra da ne yazık ki bunu bozuyoruz. Zaten ses terapilerinin temelinde de bu yatıyor. Yani solunumu düzeltiyoruz biz hastaların. Ondan sonra ses de düzeliyor.
Evet, seste problem varsa diyaframa bakmak lazım. Eğer diyaframınızda problem varsa ses zaten ister istemez. Çünkü kaynağı yakıt olduğu için Evet. Düzgün çalışmıyor anlamına geliyor. Soracak çok sorumuz var hocam. Kısa bir şarkı arası verelim. Hemen ardından sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Show. yollarında akamam ki unutkan nehrini.
Radyo Doktoru'na tüm hızımıza devam ediyoruz ve bugün kulak burun boğaz uzmanımız, sevgili doktorumuz Ozan Gökdoğan canlı yayın konuğumuz ve sorularımıza cevaplar veriyor. Ne kadar geniş bir konu Ebru. Yani anlat anlat, sor sor, konuş konuş bitmiyor.
Evet, ki kulak bitmez. Burun boğaz öyle bir daha.
Çok geniş.
Nefes çünkü.
Ama söylerken böyle çok kolay. KBB söylerken çok basit gibi geliyor ama içi çok önemli. Hayatımız için çok önemli. Çünkü biz nefesle çalışıyoruz. Yakıtımız nefes. Bir insan olarak ve her şey bir nefes üzerine kurulu. Uhrevi hayatta da öyledir. Ve her şey bir nefesse bunu ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu da bilmemiz lazım. Az önce sen bahsettiğinde bu ses kısıklığı ile ilgili şimdi yeni aklıma geldi. Başka sebepleri de var. Mesela reflünün de etkisi var ses kısıklığında. Ya da bazı kanserlerde de bu ses kısıklığını yaşıyoruz.
Tabii çok, yani akciğer kanseri işte. Akciğer kanserinde bazen hasta ses kısıklığı da gelebiliyor.
Öyle tespit edilebiliyor bazen.
Evet, hani ses kısıklığının süresi değil mi? Hani eğer belli bir süreyi aşıyorsa. Çünkü her zaman dal uzmanına mesela gidemeyebiliyoruz. Aile hekimimize gittik. İşte bir şekilde enfeksiyona bağlandı. Tedavi aldık. Açılmadı. Ya da iyileşiyor gibi oldu. Çünkü hani oradaki ödem biraz rahatlayabiliyor. Biraz açılırmış gibi oluyor. Sonra tekrar dönüyor.
Polipler biraz düzeliyor. Sonra.
Evet. Ne kadar uzarsa mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanı sizi görsün diyelim.
Genelde enfeksiyonlara bağlı ses kısıklığı bir hafta 10 gün içinde toparlıyor. Evet. O yüzden biz 2 haftadan uzun sürüyorsa ses kısıklığı mutlaka bir larynx muayenesi, yani ses telleri muayenesi yapılmasını öneriyoruz. Eğer bir ses kısıklığı aylar boyunca sürüyorsa bunun altında mutlaka biz malignite dediğimiz, yani kanseri araştırıyoruz. Özellikle gırtlak kanseri ve akciğer kanseri kendini ses kısıklığıyla gösterebilir. Tabii bu dinleyenleri endişelendirmesin. Çünkü bizim polikliniğe hocam benim ses kısıklığım var, kanser miyim diye çok hasta geliyor. Bunların çok az bir kısmı kanser. Hı hı. Ama biz uzamış ses kısıklıklarında mutlaka bunları araştırmamız lazım.
Biz uyaralım, hani geç kalmayalım hiçbir zaman. Eğer ses kısıklığımız uzuyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edilelim.
Hormonal etkisi var mı ses kısıklığının?
Var. Özellikle östrojen aslında ses telleri için çok iyi ve koruyucu bir hormon.
Hakimim ben. Ben konuya hakimim.
Menopoz sonrası genelde kadınlarda ses problemleri yaşama ihtimali daha da artıyor. Bir de özellikle boğaz reflüsü dediğiniz. Boğaz reflüsü de bizim çok sık gördüğümüz problem. Hayat stresleri arttığı için insanlarda strese bağlı reflü bulguları çok artıyor. Özellikle bir kişide sürekli boğaz temizleme hissi böyle alışkanlığı varsa mutlaka reflü yönden, boğaz reflüsü yönden araştırılmalıdır.
Mesela geçmeyen öksürüklerde de vardır.
Geçmeyen
mesela
öksürüklerde
mesela ses öksürük kısıklığı. Ses tellerini zaten çok hırpaladığı için o da bir ses kısıklığı yaratıyor mesela.
Evet, doğru.
Biliyorum.
Elbette işin. Mesleki. En çok yaşayan bilir.
Tabii yakından. Çünkü o kadar çok gidiyoruz ki, yani içindeyiz ki haliyle öğreniyoruz. Peki. Şimdi tam böyle bahar artık bitti, yazdan bahsetmeye başladık ama bitmeyen bir polenler var. Etrafımızda yaşanan bu alerjik reaksiyonlar ve benzer.
Yazında
alerjik
yaşayacağız. Klimalar var.
Benzer şey. Yani en azından ben iyi tarafından baktım. Hani çiçek dedim, hani çiçek dedim, bitki dedim ama çok fazla tabii alerjen etken çok fazla hayatımızda. Biz konuştuk zaten geçen haftalarda alerjiyle ilgili konuştuk. Yani deterjandan tutun ayakkabı boyasına kadar neler neler var artık alerji yaratan şeyler. Alerjik rinit desek mesela. Nedir alerjik rinit?
Alerjik rinit dediğimiz durum alerjiye bağlı oluşan üst hava yolları reaksiyonudur. Bunların içinde burun akıntısı, aksırık, öksürük, burun tıkanıklığı sık gözlediğimiz bulgulardır. Özellikle gözlerde yaşarma, sulanma yine alerjik rinit olmasa da alerjiye bağlı göz bulgularıdır. Biz alerjiyi genelde ikiye ayırıyoruz. Mevsimsel ve yıl boyu süren alerji diye. Bu dönem aslında geçiş dönemleri, polenlerin sık gördüğümüz dönemler. Mevsimsel alerji için risk faktörü ama bazen ev tozları, akarlar bunlar yıl boyu alerjilere neden olabilir. Özellikle burun akıntısı şeffaf renkli ise, burun tıkanıklığı yaşıyorsa, sık sık hapşırık oluyorsa aslında biz genelde alerjiden şüpheleniriz.
Peki bunun tedavisi var mı?
Alerjinin tedavisi farklı. Alerjiye bağlı oluşan şikayetlerin tedavisi farklı. Alerjiye bağlı oluşan şikayetler için işte biz antihistaminikler, ilaçlar, burun spreyleriyle bu şikayetleri çözüyoruz. Ama alerjinin tedavisi ise aşı tedavisiyle mümkün. Aşı tedavisi üzerine son yıllarda gittikçe artan çalışmalar mevcut. Eskiden cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılıyordu aşı. Son zamanlarda artık gittikçe dil altına damla şeklinde aşılar kullanılmaya başladı. Tabii aşının şu dezavantajı var. Her maddeye karşı aşı yok. Firmalar en sık gözlenen maddelere karşı aşı üretmekte. Ve bu maddelere karşı aşı kullanımında sadece o maddeye karşı hassasiyet sağlıyor. Sallıyorum, polene karşı aşınız varsa, buna karşı bir tedavi olduysanız, ev tozlarında kısmi rahatlık sağlasa da tam bir fayda sağlamıyor.
Evet, bu alerjik rinitte kullanılan bu spreyler var ya, burun spreyleri. Hastalar hep şeyi sorar bize. Bunları ne kadar, ömür boyunca bunu kullanmak zorunda mıyım der. Erişkin hasta ve onun olmadığı zaman nefes alamıyor. Ve ikinci soruda şey gelir. Peki bağlı bana mıyım, ne mi yapıyor? Niye bu kadar alışkanlık haline getirdim? Hangi organıma zarar veriyor? Bir şekilde zarar göreceğini düşünüyor.
Evet, alışkanlık yapıyor mu? Evet. Bununla ilgili bir bağımlılık maddesi var mı içinde? Yani onu ister hale getiriyor mu bizi?
Spreyler, bazı spreyler gerçekten böyle bir etkisi var spreylerin.
Bu şeyi de sorayım unutmadan, kortizollü olanları olmayan, evet, onları da sorayım.
Şu anda dünyada en çok bağımlılık yaratan ilaç Otrivin dediğimiz burun spreyi. İsim vererek söylüyorum çünkü çok sık kullanılıyor. Hani reçetesiz kullanılıyor. İnsanlar kutu kutu gidip alıyor. Ben eczanelerde görüyorum. Burnu çok hızlı açtığı için çok hızlı etkisini gösteriyor. Ama 3-4 günden sonra bu etkisi ters dönmeye başlıyor. Bir haftadan sonra tam tersi sıktığınız zaman burun iç etleri şişirmeye başlıyor. O yüzden biz günlük pratiğimizde Otrivin spreyi zorda kalmadığımız sürece kullanmıyoruz. Muadilleri de var. Iliadin, işte çocuklarda Rimfant benzer etkili. Yani damar kasıcı etkiyle bunlar etkilerini gösteriyor. Kortizonlu spreyler ise biraz daha farklı bir grupta. Biz onları daha sık kullanıyoruz. Kortizonlu spreyler burun içi etlerde uzun vadeli bir küçülme yapıyor. Bunları bazen birkaç ay bile kullandırdığımız oluyor. Tabii kortizon deyince herkesin tüyleri diken diken oluyor. Hocam vücuduma etkir mi, hormonal bir problem yaratır mı diye. Bu sadece burun içine etkili. Yani sistemik bir yan etkisi göz ardı edilebilir derecede küçük seviyede yan etkileri mevcut. O yüzden biz alerjik rinit tedavisinde rutin olarak bu spreyleri kullanıyoruz. Burun içi kıkırdakta erime bizim hastaların en çok sorduğu yan etki. Hocam bu eritiyormuş, kıkırdağı eritiyormuş diye. Çok uzun süre kullanılmadığı sürece biz böyle bir yan etki görmüyoruz. Ama bazen hastalar çok uzun süre bilinçsiz kullanıyorlar. Buna bağlı septum perforasyon dediğimiz burun orta bölmesinde bir delinme gözlenebilir.
Muhtemel bir durum yani.
Muhtemel
bir bilinçli durum. Kullanmak lazım ve bununla ilgili elimizden geldiğince uzman kontrolü ya da tavsiyesi olmadan kafamıza göre, her zaman söylüyoruz, İlaç ya da benzeri tedaviler uygulamamamız lazım.
Evet. Burun tıkanıklığı tabii çok rahatsız edici bir his. Nefes alamamak, özellikle ağızdan nefes almak, geceleri boğaz kurulu, sabah kalktığınızda boğaz kuruluğuyla uyanmak. Buna bağlı olarak boğazda farenjit gelişmesi, ses kısıklığı, seste çatallama. Bu böyle süren bir uzun süreli bir probleme yol açmakta.
Baş ağrısı eklenecek.
Baş ağrısı tabii iltihap eklenince. Şimdi burada eğer bizim spreye gereksinimimiz biraz uzun süre olacaksa ya da medikal tedaviden çok yeterli fayda sağlayamıyorsak, biz o zaman burun içi etleri küçültme, işte anatomik bir problem varsa onları düzeltme gibi müdahaleler yapıyoruz.
Et deyince geniz etini de sorayım hazır.
Şimdi o da bizim çok sık karşılaştığımız problem. Geniz et dediğimiz problemle burun içi et dediğimiz problem aslında farklı problemler. Geniz eti normalde çocukluk döneminde olan, zaman içinde kaybolan adenoid vejetasyon, Latince ismi, vücut için yararlı bir yapı. Ama bu belli yaştan sonra kayboluyor. Ama burun içi konka dediğimiz yapılar ise, burun içi et denilen yapılar, normalde her insanda olan, burnun nemlendirilmesini, havanın ısıtılmasında fonksiyon gören yapılar. Bunlar bazen büyüyüp küçülebiliyorlar. Biz spreylerle esas bu konkaları küçültmeye çalışıyoruz. Eğer fayda görmezse bunları radyo frekans yöntemiyle küçültüyoruz.
çözüm müdür?
Şimdi o yapılar vücut için gerekli olduğu için bunları alıp atmıyoruz. O yüzden bunlar orada olduğu sürece tekrar büyüyebilir.
Çünkü yapı alerjik. Belli ki alerjik bir yapınız var. Hani bazı sinüzitin de temelinde hani eğer alerjik yapıya sahipseniz değil mi hocam? Sinüzitin de daha sık görüyoruz. Alerjik sinüz görüyoruz. Burun tıkanıklığı görüyoruz. Yani aslında o bizim biraz da yapımızdan kaynaklanan bir şey. Ve onun içinde aslında konuştuğumuz şeylerin pek çoğu böyle bir kısır döngüde kalıyor. Belli ara. Her bahar hapşıracağım yani yapılacak bir şey yok. Alerjik. Ve sonuçta hani alerjik yapım var, bir sinüzitim var. O da hani ne kadar dikkat edersem edeyim. Tekrar göreceğiz yani
işte
bunu.
Biraz önce konuştuğumuz gibi bizim alerjiyi tek tedavi etme şansımız aşı. Kalan bütün ilaçtır, ameliyattır, alerjiye bağlı şikayetleri tedavi ediyoruz. Bunlar da tekrar edebilir.
Evet. Yani eğer öyle şanslısak genetik mirasımız eğer alerjiyse her zaman para pul kalmıyor diyoruz zaten. Yani bunları yaşamak
sağlık
durumundayız gibi.
Sağlık mirası daha önemli.
Kesinlikle.
Yine halk arasında en büyük konulardan birisi. Kristalim oynamış. Şimdi bunu çok duyuyoruz.
Tabii.
Sonra diyorum ki insanda kristal mi var? Yani nedir bu kristal? Nasıl bir kristaldir? Bağlantı olarak vertigo tabii. Acaba nedir bu baş dönmesi ve buna benzer problemleri ortaya çıkaran vertigo ya da bu kristal oynaması dediğimiz şey? Bu denge kaybı ya da buna benzer problemler neden oluşur? Bunun sebebi nedir?
Şimdi insan vücut dengesini sağlarken 3 temel sistemden uyarı alarak bu dengeyi kontrol eder. Birincisi gözler, görerek biz uzaydaki yerimizi algılarız. İkincisi işte kaslarımız, kaslarımızdan da proprioseptif duyuyla vücut dengesi hakkında fikir alırız. Ama en önemlisi ise iç kulak. İç kulakta değişik sıvılar var. Bu sıvılar vücudumuzun pozisyonunu algılayan yapılar. Bu sıvılar içinde de böyle kireç tanesi gibi yapılar var. Bu kireç tanesi sıvının içinde oynayınca biz başımızı sağa sola döndürdüğümüzü anlarız. İşte bazı faktörler bilemediğimiz nedenlerden dolayı bu kireç tanecikleri yani kristalleri yerinden oynatıyor. Buna bağlı olarak da baş dönmesi gelişiyor. Özellikle bu tür durumlara bağlı olan baş dönmeleri çok kısa süreli olur. Birkaç saniye olur. Hemen başı sola çevirince ya da sağa çevirince belirginleşir ve hızlıca geçer. Biz genel olarak baş dönmelerine Latince vertigo diyoruz. İşte halk arasında bu da yanlış bir söylem. Vertigo demek bir hastalık demek değil. Vertigo demek sadece baş dönmesinin Latince ismi. Yeah. Bu kristal oynamasına bağlı olabilir. Meniyer hastalığına bağlı olabilir. İç kulak nezlesine bağlı olabilir. Yani bir sürü neden vertigoya neden olabilir.
Peki tekrarlıyorsan? Tekrarlayan bir bayan hasta. Hani Meniyer'e gelmek istiyorum oradan ufak ufak. Bayan hasta orta yaşta tekrarlıyor. Size geldik ve bir Meniyer teşhisi aldık. Çok zor hastalıklardan bir tanesi baş dönmesi. Bir kere çok sevimsiz.
Çünkü başka çok hastalıkların rahat, da aslında semptomlarından birisi.
Hem öyle hem de dengenizi sağlayamıyorsunuz. Düşünsenize hani oturma odasından zorunlu ihtiyaçlarınızı yatmak için kalkıp bir yere giderken birisine ihtiyaç duyacağınız düzeyde olabiliyor bu. Meniyer'in tedavisi var mı?
Şimdi gerçekten baş dönmesi çok rahatsız edici bir his. Günlük aktivitelerde hep başkasına bağımlı oluyorsunuz dediğiniz gibi. Meniyer hastalığı dediğimiz durumda iç kulakta bilemediğimiz bir nedenden dolayı basınç artışı oluyor. İşte bunun için virüsler suçlanmış, genetik yapı, alerji bir sürü neden suçlanmış ama şu anki koşullarda bu basıncı neden arttığını bilmiyoruz. Ataklar halinde yani ara ara bu basınç artıyor. İşte bunu tetikleyen faktörler var. Hava değişimi, susuz kalma, aşırı tuzlu tüketme, enfeksiyonlar, stres, yorgunluk bunlar hep bu atakları tetikleyebilen şeyler. Her atakta hastada baş dönmesi, ataklar arasında kulakta uğultu, işitme kaybı gözlenebilir. Ve zaman içinde bu ataklar sıklaşabilir. Biz böyle durumlarda koruyucu ilaç tedavisi başlıyoruz. Eğer koruyucu ilaç tedavisi atakları kontrol altına alabiliyorsak 1-2 yıl ilaç tedavisini devam ettiriyoruz. Ama atakları ilaç tedavisiyle kontrol altına alamıyorsak bu sefer daha ileri tedavi yöntemleri. İşte bunların içinde kulağın içine kortizol enjeksiyonu, işitme kaybı varsa kulağın içine işitme ve denge merkezine hasar verici maddelerin enjeksiyonu ya da kulak arkasındaki denge sinirinin kesilmesi gibi daha ileri ameliyatlar yapılabilir Meniyer hastalığı için. Ama sıklıkla hastaların büyük çoğunluğu ilaç tedavisiyle kontrol altına alınıyor.
Ama bunun cerrahi bir yöntemle de tedavisi mümkün ileri aşamasında.
Bir dinleyicimizin sorusu var bu arada onu da soralım. kulak çınlamasıyla alakalı. Bende çok fazla kulak çınlaması var. O da bir hastalık habercisi olabilir mi diyor. Var mıdır çok kulak çınlamanın ya da bizi çok mu anıyorlar acaba? Yani ondan da olabilir mi bilemedik. İşte o yüzden soralım.
Kulak çınlaması kulak sisteminin yani bir sersemlik hali. Geçici bir hepimiz böyle ani bir kalkınca sersemleşiriz ya. Kulak da öyle yani. Bazen bu devam edebiliyor. Bazen geçici olabiliyor. Yüksek bir yere girince bir diskoya falan hepimiz böyle çıkınca birkaç gün kulağımız çınlar.
Hatta kapılara yazarlar geçici duyma bozukluğu yaratabilir diye.
Biz çınlamayı genelde yaklaşırken bu yeni başlayan bir çınlama mı, uzun süreli bir çınlama mı bunu önce ayırıyoruz. Yeni başlayan çınlamaların büyük kısmı tedavi edilebilir ve geçebilen çınlamalardır. Ama uzun vadeli çınlamalarda işte kulak kan akımını azaltan faktörler, tansiyon, şeker, aspirin kullanımı, her türlü faktör çınlamayı tetikleyebilir. Şunun üzerinde durmak lazım. Yeni başlayan bir çınlaması varsa hastanın mutlaka işitme kaybı açısından dikkatli olunmalıdır. Çünkü işitme kaybı bazen kendini çınlama olarak gösterebilir. Böyle bir durumda yani 1-2 haftalık bir hikaye varsa mutlaka kulak burun boğaz muayenesi olmalıdır.
Yaşla bağlantısı var mıdır? Yani ileri yaştaki insanlarda daha mı fazla olur? Yani çünkü yaşlandıkça kulak duyma yetisini kaybettiği için bunun ilk işaretlerini acaba çınlamayla mı veriyor?
Yaşla beraber duyma kaybının en tipik bulgusu çınlamadır dediğiniz gibi. Yaşla beraber bu oran daha da artıyor. Neredeyse her 2 kişiden biri çınlama gözlenebiliyor. Yine aspirin kullanımı yaşla beraber çok aspirin de çınlama açısından çok en riskli ilaçların başında geliyor.
Bu işte kan sulandırıcılarda kulak çınaması yapar mı mesela?
Tabii. Tansiyonu kendisi de yapabiliyor. Kan sulandırıcılar da çınlama yapabiliyor. Kalp hastalıkları da yapabiliyor.
Bu kulaklık kullanımını soracağım. Evet. Ben
meslek hastalığı olarak kendim için sorayım önce. Ben mesela 20 yıldır kulaklıkla çalışan bir insanım. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar diyor ki yüksek sesle kulaklıkla müzik dinlemek kulak içindeki bakterilerin artmasına sebep oluyor. Ya da ileriki yaşlarda mesleki bir hastalık erken yaşta duyma kaybı ya da yeti kaybı gibi bir sürü problem yarattığı söyleniyor. Hı-hı. Çocuklar aynı zamanda
artık
benim
için. Artık bilgisayarları
Artık kulaklıkla. Hiç çıkmıyor çocukların tabii. Artık kulağından kulaklık. Hem onu sorayım hem kendim için sorayım.
Biz özellikle insert yani içeri giren kulaklıkları hiç sevmiyoruz. Biz kulaklık kullanılacaksa dışarıdan takılan kulaklıkları öneriyoruz.
Çocuklara söyleyelim evet.
Evet ve yüksek sesle müzik dinlemek kesinlikle bizim çok hiç sevmediğimiz işitme kaybı için en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Dışarı takılan kulaklık ama düşük sesle dinlenmeyi öneriyoruz.
Peki bakteri üretimi ya da benzer şeyler etkisi var mı?
Şimdi kulağın ilk başta anlattığım gibi bir kendini temizleme mekanizması var. Ve orada yerleşik bir bakteri popülasyonu var. Biz içeri iktirerek ya da kulaklık takarak ya da temizlemeyle bu hücre popülasyonunu da bozuyoruz. O yüzden bakteri yapısını da değiştiriyor. Ama dışarı takılanlarda bu riski çok fazla görmüyoruz.
Güzel. Bunu da öğrenmiş oldum. İçim rahatladı. Daha iyi oldu dışarıdan kulaklık. Soracak daha çok sorumuz var ama bugünkü süremizin sonuna geldik. Biz ilerleyen günlerde tekrar sizi konuk etmek isteriz. Başka sorularımızı da cevap bulmak için. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ederim. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok keyifli, çok önemli konular öğrendik. Her seferinde yine aydınlanıyoruz Ebru.
Evet,
yine aydınlandık.
Çok önemliydi konularımız. Çok
umarız
zor.
Ki sevgili dinleyicilerimiz de bir şeyler kazanmışlardır anlattıklarımızdan ya da konuştuklarımızdan. Evet bugün de sonuna geldik Radyo Doktoru'nun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bize ulaşmak istiyorsanız radyodoktoru@trt.net.tr'den mesajlarınızı, dileklerinizi ya da ele almamızı istediğiniz konuları paylaşabilirsiniz ya da sosyal medyadan Radyo Doktoru'ndan da bize ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.